This has been a glorious session of conference.
Gerçekten harika bir konferans oldu. Bu sabah bizlere sağlamış oldukları çok güzel müzik için Çardak Korosu'na ve bize konuşmuş olanlara teşekkürlerimizi iletiyoruz. Size seslenme zevki şimdi bana ait olacak. Benim sözlerimin ardından bu bölüm koronun Güneş Ağrırı söylemesiyle tamamlanacak. Kapanış duası 70'lerden yaşlı Daniel L. Johnson tarafından verilecek. Bu konferansın son bölümü böğleden sonra saat 2'de olacak. Sevgili kardeşlerim, bu sabah sizin önünüzde alçak gönüllülükle duruyorum. Aklımda olan ve sizinle paylaşmayı hissettiğim şeyler hakkında konuşurken, benim adıma inancınızın ve dualarınızın benimle olmasını istiyorum. Yeryüzündeki yaşamamızın en kaçınılmayacak bakış açılarından birisinden bahsederek başlamak istiyorum ki bu değişimdir. Birkaç sefer şu meşhur söyleyişin bir tür çeşidini duymuşuzdur. Değişiklik gibi hiçbir şey sürekli değildir. Yaşamamız boyunca değişikliklerin üstesinden gelmeliyiz. Bazı değişiklikler iyi karşılanır, bazıları aynı şekilde karşılanmaz. Yaşamamızda ani değişiklikler vardır. Mesela sevdiğimizin birisini beklenmedik bir anda kaybetme, fark edilmeyen bir hastalık, çok değerli saydığımız bir varlığı kaybetmek gibi. Ama değişikliklerin çoğu kurnazca ve yavaşça meydana gelir. Bu konferans, 12'ler haberler kuruluna çağrıldığımın 45. yılını damgalıyor. O zamanlarda 12'lerin kıdemsiz bir üyesi olarak 12'lerde ve 1. başkanlıktaki benden daha kıdemli olan 14 olağanüstü kişiye hayran kalmıştım. Birer birer bu kişilerin her biri Tanrı'nın evine geri döndüler. Başkan Hinckley 8 ay önce vefat ettiğinde en kıdemli havari olduğumun farkına vardım. 45 sene boyunca azar azar artan değişiklikler şimdi çok az, çok muazzam görünüyor. Önümüzdeki hafta kız kardeş Manson ve ben 60. evlilik yıldönümümüzü kutlayacağız. İlişkimizin başlangıcına baktığımda o günden beri hayatımızın ne kadar çok değiştiğinin tam farkına varıyorum. Beraber eşimle başladığımız bu yolculukta yanımızda bulunan sevgili ebeveynlerimizin öldüler. Yıllar boyunca hayatımızda bulunan 3 çocuğumuz büyüdüler ve kendi aileleri oldu. Çoğu torunumuz büyüdüler ve şimdi 4 tane torunumuzun çocukları var. Günden güne, dakikadan dakikaya, saniyeden saniyeye, geçmişte olduğumuz konumdan şimdiki olan konumuza geldik. Elbette hepimizin yaşamları benzer değiştirmelerden ve değişikliklerden geçiyor. Benim yaşamımdaki değişikliklerle sizin yaşamınızdaki değişiklikler arasındaki tek fark detaylarda. Zaman asla hareketsiz durmaz. Durmadan akıp gitmeli. Akıp giderken de değişiklikler olur. Bu ölümlü dünyadaki, buradaki ve şimdiki tek bir şansımızdır. Ne kadar uzun yaşarsak, yaşamın ne kadar kısa olduğunu farkına varırız. Fırsatlar gelir ve ondan sonra gider. Şuna inanıyorum ki yeryüzündeki bu kısa yolculukta öğreneceğimiz en büyük derslerin içindeki neyin önemli ya da neyin önemli olmadığı arasındaki farka varmamıza yardımcı olacak derslerdir. Sizden şunu rica ediyorum ki yapmak istediğiniz tüm şeyleri yapmaya zaman bulacağınız aldatıcı ve var olmayan bu gelecek için planladığınızda en önemli şeyleri önemsemeyip geçmeyin. Onun yerine bu şimdiki yolculukta sevinci bulun. Şimdi. Eşim Frances'in beni çağırdığı gibi ben bir gösteri seyretme hastasıyım. Birçok müzikali seyretmekten keyif alırım. Ve favorimden birisi bir Amerikan besteci Meredith Wilson tarafından yazılmıştır. Ve başlığı müzik adamıdır. Gösterideki ana karakterlerden birisi Profesör Harold Hill sizinle paylaşacağım şu uyarıyı dile getiriyor. O şöyle der. Bir şey yapmadan geleceğe yönelik plan yapıp durursan, bir gün yaşamın çoğu gününü başına harcadığının farkına varacaksın. Sevgili kardeşlerim, eğer bugün bir şey yapmazsak, hatırlayacağımız hiçbir yarın olmayacak. Bu felsefenin bir örneğini geçenlerde sizinle paylaştım. Tekrarlanmaya değer olduğunun inanıyorum. Uzun yıllar önce Arthur Gordon ulusal bir dergide bir yazı yazdı. Ve o şöyle söyledi. Ben 13 ve kardeşim 10 yaşındayken babamız sirke götürmek için bize söz vermişti. Öğle yemeği vaktinde bir telefon geldi. Şehir merkezine gelmesini gerektiren acil bir iş çıkmıştı. Hayal kırıklığına kapılmıştık. Ondan sonra telefonda şunu söylediğini duyduk. Hayır, gelemeyeceğim. Bu iş beklemek zorunda. Masaya geri döndüğünde annemiz güldü ve o şöyle dedi. Biliyorsun ki sirk her sene gelip duruyor. Babamız, biliyorum dedi. Ama çocukluk her zaman gelip durmuyor. Büyüyüp gitmiş olan çocuklarınız varsa, olması gereken yaşamdaki o vakitleri çok daha fazla takdir etmediğinizin farkına varırken, büyük bir ihtimal kayıptan dolayı olan içten üzüntüyü ve kabul edilmeyi arada sırıtmışsınız. Elbette geriye dönüş yok ama ileriye bakabiliriz. Geçmişin üzerinde durmaktansa, bugün için, burası için ve şimdi yaşamalıyız. Gelecek için memnun verici anılar sağlayarak elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Eğer hala çocuk yetiştiriyorsanız, hemen hemen her yeni temizlenmiş yüzeyde gözüken o her küçük parmak izlerinin, evin her yerine dağılmış oyuncakların, yıkanması gereken sepetlerce çamaşırı, çok bir zamanda kaybolacağı farkına varıp şaşırabilirsiniz. Ama onları son derece özleyeceksiniz. Durumumuz ne olursa olsun yaşamımızda stresli anlar olacaktır. Elimizden geldiği kadarıyla bunların üstesinden gelmeliyiz. Ama bunların en önemli şeylerin önüne geçmesine izin vermemeliyiz. Hemen hemen her zaman önemli şeyler çevremizdeki insanları kapsar. Onları ne kadar çok sevdiğimizi bilmeleri gerektiğini sık sık varsayarız. Ama asla varsaymamalıyız. Bizim onların sevdiğini bilmeliler. William Shakespeare şöyle yazdı. Sevgisini göstermeyenlerin sevgisi yoktur. Nazik sözlerden söylemekten ya da şefkat göstermekten dolayı asla pişman olmayacağız. Aksine pişmanlıklarımız bizim için çok önemli olan kişilerle ilişkilerimizden bu gibi şeyleri çıkardığımız olacaktır. İhmal ettiğin bir arkadaşına bu notu yolla. Çocuğuna bir sarıl, ebeveynlerinize bir sarıl. Seni seviyorum'u daha çok söyle. Her zaman teşekkürlerini ilet. Asla çözülmesi gereken bir problemi sevdiğin bir insandan daha önemli bir hale getirme. Arkadaşlar taşınır, çocuklar büyür, sevdiğimiz insanlar ölür. Başkalarına karşı duyarsız olmak çok kolay. Ta ki bizden uzaklaşana kadar ve öyle olsa ve keşke hisleriyle beraber kalana kadar. Yazar Harriet Beecher Stowe şöyle söyledi. Cenaze dökülen en acı gözyaşları, yarım kalan söylenmeyen sözler ve yarım kalan yapılmayan eylemlerdir. 1960'larda Vietnam Savaşı esnasında kilis üyesi pilot J. Hess Kuzey Vietnam'da vurulmuştu. Ailesinin 2 yıl boyunca onun ölüp ölmediği hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Onu Hanoi'de esir alanlar eninde sonunda 25 kilometreden az olması koşuluyla evine mektup yollamasına izin verdiler. Biz aynı durumda olsaydık, ailemize ne söylerdik? Onları 2 seneden fazla görmemiş olup ve onları bir daha görüp göremeyeceğimizi bilmeden, ailesine bu mektubun kendisinden geldiğini anlamalarını sağlayacak ve de onlara değerli bir öğüt vermek için kardeş Hess onun sözleriyle aynen şöyle yazdı. Bu şeyler önemlidir. Tapınak, evliliği, misyon, üniversite, devam edin, hedeflerinizi belirleyin, tarihi yazın, senede 2 kere aile resmi çekinin. Böyle söylemiştir. Yaşadığımız hayattan zevk alalım. Bu yolculukta sevinç bulalım. Ve sevgimizi arkadaşlarımızla ve ailemizle paylaşalım. Bir gün her birimiz artık yarın olmayacak ve öleceğiz. Yeni Ahit'te Yuhanna kitabında 13. bölüm 34. ayette kurtarıcı bize öğütler. Benim sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Bazılarınız Thornton Wilder'ın Bizim Kasaba adlı klasik dramasını biliyor olabilirsiniz. Biliyorum kız kardeşler bunu bilirler. Eğer öyleyse hikayenin geçtiği Grover köşeleri kasabasını hatırlarsınız. Bu oyunda Emily Webb doğum yaparken ölür ve 4 yaşındaki oğulları ile birlikte kalan onun genç kızı George'un yalnızlık acılarını okuruz. Emily huzur içinde yatmayı dilemez. Hala hayatının mutluluklarını yaşamak ister. 12. doğum gününü tekrar yaşamak üzere özel bir izniyle dünyaya gönderilir. Başlangıçta yeniden geç olmak heyecan verici ama bu heyecan çok uzun sürmez. Emily gelecekte ne olacağını bildiği için hayattan zevk alamaz. Dayanılmaz bir acı içinde. Hayat derken yaşamın anlamını ve güzelliğinin farkında olmadığını anladı. Mezarına geri dönmeden önce Emily şöyle haykırdı. İnsanoğlu hayattayken yaşamın ne kadar değerli olduğunun her dakika farkına varır mı hiç? Her dakika. Kutsamalara olan minnettarlığımız hayatta en önemli olan şeyleri anlamamızla bağdaşır. İyi tanınan bir yazar şöyle söyledi. Bereket ve bereketsizlik hayatımızda aynı zamanda paralel olarak bulunur. Bu her zaman bizim bilinçli olarak bereketi ya da bereketsizliği seçimimizdendir. Hayatımızda eksik olan şeylere odaklanmayıp, ancak sahip olduğumuz sevgi, sağlık, aile, arkadaşlar, iş, tabiatın verdiği sevinç ve bize mutluluk veren kişisel hedefler gibi bereketlere minnettar olduğumuzda. Negatif şeylere odaklanmayınca biz bu dünyada cenneti hissederiz. Sözleşmeler ve Anlaşmalar kitabında 88. bölüm 30. ayette bize şöyle denir. Eğer bir kişi hediyeyi kabul etmezse bu hediyenin ona ne yararı var? Aynı zamanda ona verilen bir şey almazsa hediyeyi verene karşı da bir mutluluk duyamaz. Eski zamanlardan kalma filozof Horace şöyle tembih etti. Tanrı size nasıl bir yaşam verdiyse versin. Bunun için minnettar olun. Ve mutlu olmayı yıldan yıla aksatmayın ki nerede olursanız olun, mutlu bir yaşam geçirdiğinizi söyleyebilirsiniz. Yıllar önce Borgil Dahl'ın hikayesi bana dokunmuştu. Norveçli ebeveynlerden 1980'de Minnesota'da doğmuştu ve küçük yaştan itibaren ağır bir şekilde görme engelliği vardı. Böyle bir handikapı olmasına rağmen yaşamın her gününe ortak olmak için çok büyük bir isteği vardı. Ve eksiksiz bir azimle yapmak istediği her şeyde başarılı oldu. Özürlülüğün çok ciddi olduğunu söyleyen eğitmenlerin tavsiyesine rağmen o üniversiteye gitti. Minnesota Üniversitesi'nde 4 yıllık okulu bitirdi. Daha sonra Columbia Üniversitesi ve Oslo Üniversitesi'ne gitti. Neticede Batı Minnesota ve Kuzey Dakota'daki 8 okulun müdürü oldu. Yazdığı 17 kitaptan birinde şöyle söyledi. Sadece tek bir gözüm görebiliyordu. Ve o gözüm o kadar yara içindeydi ki sadece sol gözümdeki küçük bir aralıktan bakabiliyordum. Bir kitabı görebilmem için onu yüzüme çok yaklaştırıp bir gözümle yapabildiğim kadar süzüyordum.
...1943'te
50 yaşının üzerindeyken mucize bir şekilde devrim gibi bir yöntem geliştirildi. Ve en sonunda çok uzun zamandır sahip olamadığı görme yeteneğinin çoğu ona geri verildi. Bu onun hayatına yeni ve heyecanlı olasılıklar getirdi. Çoğumuzun farz etmediği bir kuşun uçmasını izlemek, bulaşık makinesinden çıkan baloncuklara yansıyan ışıkları fark etmek ya da her gece ayın safhalarını takip etmek gibi şeyler yüzünden büyük sevinç duydu. Kitaplarından birisini şu sözlerle bitirdi. Sevgili cennetteki baba, size teşekkür ederim. Borghild Dahl, görme yeteneğini yeniden kazanmasından hemen hem önce hem sonra aldığı kutsamalar için minnettarlıkla doluydu. 1982'de 92 yaşındaki ölümünden 2 yıl önce son kitabı basılmıştı. Başlığı, Tüm Hayatım Boyunca Mutluyum'du. Onun minnettarlı olan yaklaşımı, yaşadığı zorluklara rağmen aldığı kutsamalar için müteşekkir olmayı ve hayat dolu, zengin bir yaşam sürmesi sağladı. Yine ayette 1. Selanikliler 5. bölüm 18. ayette Havari Pavlus bize şöyle der. Her şey için teşekkür edin. Çünkü Tanrı'nın sizin için dileği budur. 9 cüzamlıların hikayesini hatırlayalım. Köyün birine girerken onu cüzamlı 10 adam karşıladı. Bunlar uzakta durarak İsa, Efendimiz, halimiz acı diye seslendiler. İsa onları görünce, gidin, kahinlere görünün dedi. Adamlar yolda giderken cüzamdan temizlendiler. Onlardan biri, iyileştiğini görünce, yüksek sesle Tanrı'ya yücelterek geri döndü. Yüzüstü İsa'nın ayaklarına kapanıp ona teşekkür etti. Bu adam Samariyeliydi. İsa iyileşenler 10 kişi değil miydi diye sordu. Öbür 9'u nerede? Tanrı'yı yüceltmek için bu yabancıdan başka geri dönen olmadı mı? Peygamber Joseph Smith'e gelen bir vahide Rab şöyle söyledi. İnsan hiçbir şekilde Tanrı'yı gücendiremez ya da kızdıramaz. Ta ki onlar her şeyi verenin Tanrı olduğunu unutana kadar. Umarım bizler de cennetsel babamıza şükretenler arasındayız. Eğer şükransızlık ciddi günahlardan biri ise, şükretmek de erdemlerin en yücelerinden bir tanesidir. Hayatımızda olan değişikliklere rağmen ve kalbimiz şükran dolu, yapabildiğimiz kadar bizim için en önemli olan şeylerle günlerimizi geçirelim. Sevdiklerimizi bağrımıza basıp ve onlara olan sevgimizi hem lafta hem de davranışlarımızla gösterelim. Kapanış olarak ben dua ediyorum ki hepimiz Rab ve Kurtarıcımız İsa Mesih olan şükranımızı dile getirelim. Onun harikulade sevindirici haberi hayatın en zor sorularına cevaplar verir. Bizler nereden geldik? Neden buradayız? Ben ölünce ruhum nereye gidecek? O bize nasıl dua edileceğini öğretti. O bize nasıl hizmet edileceğini öğretti. O bize nasıl yaşanılacağını öğretti. Onun hayatı bir sevgi kalıtıdır. İyileştirdiği hastalar, ayağa kaldırdığı mağdurlar, kurtardığı günahkarlar. Tek başına kaldığında artık zaman gelmişti. Bazı havariler kuşkuluydular. Bir tanesi ona ihanet etti. Romalı askerler vücudunun yan tarafını deldiler. Kızgın çete onu hayatına son verdi. Ama Golgata tepesinde söylediği sözler hala kulağımızda çınlıyor. Baba, onları affet. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Daha öncesinde dünyevi misyonunun biteceğini anladığı için o şöyle diyerek yas tuttu. Tilkilerin ini, kuşların yuvası var. Ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok. Konakta yer yok. Sadece bir kere söylenecek bir reddetme olayı değildi. Sadece bir ilkti. O hala onu kabul etmemiz için sizi ve beni davet ediyor. İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun evine gireceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Kimdi bu acıların adamı? Kederi yakından tanıyan. Kimdir bu yüce kral? Her şey egemen bu Rab. O bizim ustamız. O bizim kurtarıcımızdır. O Tanrı'nın oğludur. O bizim kurtuluş kaynağımızdır. O bize seslenir. Beni takip et. O şöyle eritir. Git, sen de öyle yap. O rica eder. Emirlerimi tutun. Haydi onu takip edelim. Haydi onun örneği gibi olalım. Haydi onun sözlerine itaat edelim. Bunları yaptığımızda biz ona yüce şükranlık hediyesini vermiş oluruz. Kardeşlerim, benim içten duam şudur ki bizler hayatımızdaki değişikliklere alışabilelim. Neyin en önemli olduğunu farkına varabilelim ki her zaman şükrümüzü dile getirerek bu yolculuktaki mutluluğu keşfedelim. İsa Mesih adıyla. Amin.